Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfiye İlmez.
Sesli ekonomiye başlıyoruz. Bugün sesli ekonomide Merkez Bankacılığını konuşacağız. Mahfiye abi, ister her boyutunu konuşacağız ama isterseniz Merkez Bankası'nın görevleriyle başlayalım. Merkez Bankası'nın görevleri nedir, nelerdir, neden sorumludur?
Evet, Merkez Bankası bir kere her şeyden evvel ülkenin kağıt parasını basmakla görevli. Parasını basmakla görevli diyebiliriz ama bazı merkez bankaları hem kağıt parayı, banknotu basmak yetkisini taşıyor, hem de madeni ufaklık para basma yetkisini de taşıyor. Bizim gibi olan merkez bankaları da var, bizim ülkedeki gibi. Bunlar banknotu basıyorlar fakat madeni ufaklık paranın basımı hazineye bağlı, darphanede bulunuyor. Bu bazı ülkelerde de böyle. Bu imparatorluklardan, hükümdarlıklardan, padişahlık rejiminden kalma bir sistem. Çünkü o dönemlerde kağıt para olmadığı için pek madeni ufaklık parayı hep hükümdarlar adına basılmış. O gelenek devam etmiş. Çok önemli diye. Ama merkez bankalarının birinci görevi kağıt parayı basmak veya parayı basmak. Onun dışında da bazı görevleri var. Bunlardan bir tanesi ülkenin altın ve döviz rezervlerini saklamak. Bunları muhafaza etmek. Ayrıca para politikası araçlarını kullanmak suretiyle fiyat istikrarını sağlamak. Ve bunlara ilave olarak bu yeni dönemlerde ortaya çıkan meselelerden bir tanesi finansal sisteminde istikrarı sağlamaya katkı vermek. Kendisi tek başına yapamaz ama onun dışında işte para ve döviz piyasaları ile ilgili önlemleri almak. Eğer gerekiyorsa, lüzumlu gördüyse kur politikasını izleyerek kuru istikrarlı olarak tutmak gibi sayabiliriz.
Bunlar temel görevleri. Bir de temel yetkileri var galiba. Siz az önce bahsettiniz. Banknot basma imtiyazı tek elden Merkez Bankası'na aittir ama bunun bir de geçmiş hikayesi var değil mi?
Yani bu bizim
meclisteyken meclis mi devrediyor?
Bizde mesela bu yetki aslında karar verme yetkisi. Ki kağıt para basımına, banknot basımına karar verme yetkisi. Anayasanın 87. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı vererek Merkez Bankası'na devretmiş yetkiyi. Ve bu yetkili 30 yıl süreyle devredilmiş. Bu 30 yılın bitmesine 5 yıl kala da her 5 yılda bir yenilenmek üzere bu yenilenmiş. Sonra 1994 yılına geldiğinde 3985 sayılı yasayla banknot basma yetkisi, imtiyazı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na süresiz olarak devredilmiş. Şimdi Merkez Bankası bu yetkiyi kullanarak basıyor.
Evet, bir diğer yetkisi de enflasyon hedefini hükümetle birlikte tespit etme yetkisi Merkez Bankası'na verilmiş.
Çok doğru.
Merkez Bankası nihai kredi merci olarak bankalara kredi verme işlerini gene yürütme gibi bir yetkisi var. İlgili kurum ve kuruluşlardan bilgi isteme, istatistik bilgi toplama gibi böyle yetkileri var. Bunlar da temel yetkileri.
Ayrıca Merkez Bankası hükümetin ya da hazinenin mali ajanı sıfatıyla mesela IMF'nin, Dünya Bankası'nın vesairenin yolladığı paraların hesaplarını tutan, bu ilişkileri düzenleyen kurum. Böyle de bir görev.
Temel yetkisini de saydık. Bir de temel amacı var.
Evet.
Bu kritik Merkez Bankası yasasıyla verilen ona temel bir amaç var. Bu amaç nedir?
Dünyada farklı olabiliyor bu. Bazı ülkelerde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın amaçlarından birisi fiyat istikrarını sağlamak. Diğer amacı da Merkez Bankası'nın istihdamı belli bir düzeyde tutmak. Dolayısıyla büyüme de giriyor işin içine. Böyle bir üçlü şey izliyor. Bazı başka ülkelerde farklı şeyler var. Türkiye'de Merkez Bankası'nın amacı tek bir şey olarak tanımlanmış, fiyat istikrarını sağlamak.
Evet.
Tabii fiyat istikrarı sağlamak deyince bunun içine döviz politikası da giriyor. Kurların istikrarını sağlamak da giriyor buraya. Finansal istikrarı sağlamak da giriyor ama temel şeyi esas fiyat istikrarını sağlamak. Birçok dünyadaki birçok merkez bankasında da temel amaç bu.
Evet. Yani fiyat istikrarı dediğimiz şey ne? Hani Merkez Bankası'nın kendi tanımına göre ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranı bunun sağlanması diyor. Bu, Merkez Bankası başarılı mıdır değil mi diye performansa baktığın zaman en temel performans ölçüsü bu. Eğer bu noktada bu tanıma uygun bir fiyat istikrarı varsa başarılıdır, değilse Merkez Bankası başarıdan uzaktır.
Bu istikrarı sağlayabilmek için yani senin dediğin çizdiğin çerçevede enflasyonu düşük bir düzeyde tutabilmek, kabul edilebilir bir düzeyde tutabilmek için uyguladığı para politikası araçları var. Eğer bu para politikası uygulamalarıyla o amacı gerçekleştirebiliyorsa, dediğin gibi Merkez Bankası başarılıdır diyebiliriz.
Aslında da hukuki statüsüne falan girecektim ama isterseniz madem buraya girdik, buradan merkez bankalarının bağımsızlığına da girelim. Çünkü bu kritik konu, bu amaca ulaşmak için para politikası araçlarını uygulama konusunda bağımsızlıktan bahsediyoruz. Merkez Bankası bağımsızlığı nedir? Hani biz bağımsızlığı çok konuştuk ama 2002 yılındaki yasal düzenleme ile bizim Merkez Bankamız aslında tanım olarak bağımsızlığa kavuştu. Ama aradan bunca zaman geçti. Bayağı uzun bir süre geçti ama hala bağımsızlık henüz anlaşılamadı. Hatta kabullenemedi belki. Merkez Bankası bağımsız deyince neyi anlamalıyız?
Burada da gene farklı şeyler anlaşılabiliyor. Dünyada farklı uygulamalar var. Ama bizim anladığımız daha genel anlaşılan şey, Merkez Bankası'nın amacının belirlenmesi hükümet tarafından ya da yasayla belirlenmesi, ki bizde yasayla belirleniyor. Amaç fiyat istikrarını sağlamak. Amaç böyle belirlendikten sonra bu amaca, yani Merkez Bankası amaç belirleme gibi bir bağımsızlığı yok. Amaç eline veri olarak verilmiş. Ama bu amaca ulaşmak için uygulayacağı para politikası araçlarını seçmekte ve bunların boyutlarını ayarlamakta Merkez Bankası serbest.
Evet.
İşte bağımsızlık burada geliyor. Yani araç bağımsızlığı var. Yani faiz politikası uygulayacak mesela enflasyonu önlemek için. Bu faize kararı kendisi verecek. Ne kadar arttıracak, ne kadar indirecek, nasıl izleyecek. Zorunlu karşılıklar mesela, bunu kendisi belirleyecek. API açık piyasa işlemlerini yürütürken nasıl davranacak gibi şeyleri, bu kararları almakta, yani araçları kullanmakta Merkez Bankası bağımsız. Genel olarak bağımsızlıktan anlaşılması gereken şey bu. Burada izin verirsen bir şey söyleyeyim. Bu nereden geliyor? Ta David Ricardo'nun bir tanımından geliyor bu. Merkez bankaları, şu kağıt para tabii karşılıksız ele basıldığı zaman sonsuz basılabilecek bir şey. Dolayısıyla bu siyasal iktidarın eline istediği kadar para basıp harcayabilme imkanı veren bir olarak. Bunu önlemek için Merkez Bankası'nın esas bağımsızlığı burada. Para basmayı önlemesi lazım. Onu bir takım kurallara bağlaması lazım. Esas olay buradan kaynaklanıyor, bağımsızlık meselesi.
Yani her Merkez Bankası da bu arada bağımsız değil. Yani dünyada bağımsızlık değil. Tanımını farklı şekilde kuran, bağımsız olmayan merkez bankaları var. Mesela
var.
İngiliz Merkez Bankası. 300 küsur yıllık tarihi var. 1997'ye kadar İngiliz Merkez Bankası banka bağımsızlığına kavuşmamıştı. 97 yılında kavuştu. Ve gene görülüyor ki bağımsızlığına kavuşan merkez bankalarının bağımsızlığın korktuğu ülkelerde enflasyon daha düşük oluyor. Yani bir paralellik orada gözlenmiş, o kurulmuş. Siz vurguladınız, bağımsızlıktan kastedilen burada amaç bağımsızlığı değil, amacı hedefi hükümet de belirliyor. Buradaki araç bağımlılığı.
Doğru.
Bağımsızlığı. Yani istediğiniz aracı kullanabilir misiniz? İstediğiniz şekilde örneğin faizi indirip çıkarabilir misiniz Merkez Bankası'na?
Tabii bu siyasal iktidarın Merkez Bankası'na faizi şu kadar yap, bu kadar yapma, zorunlu karşılıkları düşür, düşürmeme gibi talimatlar vermesini engelleyen bir şey, araç bağımsızlığı. Kendisi verecek kararını.
Bu bağımsızlığın içinde birkaç şey daha var. Mesela merkez bankalarının bağımsız olduğu ülkelerde merkez bankaları uyarı görevi var. Merkez bankaları işte çeşitli politikaların gidişine dair uyarıda bulunur. Biliyorsunuz aynı zamanda hükümete müşavirlik, danışmanlık yapma şeyi de vardır. Bunu uygular. Bir diğer şey de Merkez Bankası'ndaki görev süreleridir.
Değil mi? Çok doğru. Yani başkanın görev süresi, başkan ve başkan yardımcının görev süresi önemli. İşte belli bir süreyle, mesela 4 yıllığına atanmışlarsa, eğer bir suç işlememişlerse bu süre bitmeden görevden alınmaları, alınmamaları lazım. Bağımsızlığın göstergelerinden birisi bu. Ben şöyle bir baktım, bizim mesela Merkez Bankası'nda 3 yıl ortalama. Çok kötü değil ama iyi de değil yani.
Yani 2001 sonrası bir dönem başkanlar görev sürelerini doldurdular. Belli bir süreye kadar geldi ama 2015-16'dan sonra çok hızlı dönüşümler oldu.
Doğru.
Yani çok kısa süreli başkanlar gördük.
Çok doğru.
Yakın zamana kadar da böyleydi. Şimdiki başkanın da atanması 2023 yılı değil mi?
Evet.
İçinde atanmıştı. Ama orada ideal olan ve aslında yasa koyucunun kafasındaki başkanın görev süresini tanımlayıp onu bir koruma altına almak.
Doğru.
Böylece Merkez Bankası bağımsızlığı uygulansın diye.
Ya ama mesela bunun en güzel örneklerinden biri Amerikan Merkez Bankası, Fed'dir.
Evet.
Orada siyasi parti değişse bile, iktidar değişse bile, başka bir siyasi partiye geçse bile şey devam ediyor. Başkan en azından görev süresini doldurana kadar devam ediyor. Hatta bazen yeni gelen farklı partinin başkanı eskinin atadığı, farklı partinin atadığı başkan süresinde uzatabiliyor.
Bir diğer şey de bağımsızlık için, bizim Merkez Bankası 2006 yılından bu yana açık enflasyon hedeflemesi uyguluyor.
Evet, doğru.
Dolayısıyla diğer parasal hedeflemeler değil, Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi rejimi uyguluyor.
Evet.
Burada da bu rejimin başarılı olması için büyük ölçüde fiyat istikrarı amacına sıkı biçimde bağlı, bağımsız, hesap verebilir, güvenilir bir Merkez Bankası'nın varlığı gerekiyor. Bunun arkasını doldurmak bu rejimin başarılı hale getirmek için. Orada o nedenle de bağımsızlık bizde ayrıca kritik bir konu olması
çok
gerekiyor.
Çok önemli. Ya bu dünyada birçok Merkez Bankası şimdi enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Burada hükümetle birlikte Merkez Bankası bir enflasyon hedefi belirliyor. Bunu birkaç yıllık belirliyor. 3 yıllık olabilir, 2 yıllık olabilir. Bizimki 3 yıllık belirliyor genellikle. Ve bu hedefi tutturmak için yola çıkıyor. Para politikasını bu amaçla uyguluyor. Bu hedefe ne kadar yaklaşırsa başarısı o kadar başarılı demektir diye bakmak lazım. Yaklaşabilen merkez bankaları var, hiç yaklaşamayanlar var.
Evet.
Bizimki bu açıdan çok başarılı değil açıkçası. Evet. Başarılı bir şey çizmiyor.
Peki bağımsızlık deyince tabii konu Merkez Bankası'nın hukuki statüsüne geliyor. Hukuki statü olarak Merkez Bankası nedir? Çünkü bir anonim şirkettir yani.
Evet, Merkez Bankası bir anonim şirket. 1930 tarihinde kurulmuş ve kurulurken de işte farklı gruplara hisseler verilmiş. Fakat her ne olursa olsun mesela hazinenin Merkez Bankası'ndaki payının %51'den aşağıya düşmeyeceği hükme bağlanmış. Böylece karar merciği bir şekilde hazine oluyor. Bende şimdi şey var, mesela 2023 sonu itibariyle bu anonim şirketin pay sahipleri var. Pay sahipleri var. Mesela hazine %55 paya sahip. Ziraat Bankası bir başka kamu kurumu %19 paya sahip. Bunları toplarsak kamu kurumlarının payını %77 ediyor. Çok yüksek oranda kamu payı var burada. Onun dışında özel bankalar var, özel şahıslar var. Onların şeyi çok düşük, %13 gibi kişiler. Bunların çoğu çok merak edilir kimlerdir diye. Hiçbir etkileri yok aslında. %13 payla hiçbir etkisi yok sistemde. Bu kişilerin çoğu Merkez Bankası ilk halka arz edildiği zaman 1930'da halka satılmış hisse senetleri. Onu alanlar ve mirasçıları çoğu bunlar. Ve 2931 kişi 2023 sonu itibariyle ufak ufak paylar almışlar. Merkez Bankası zaten sermayesi 25 bin lira.
Ve sembolik. Bu,
evet, 250 bin paya bölünmüş, son derece düşük şeyler. Her 10 pay sahibi bir oy hakkı sahibi oluyor aynı zamanda. Ama dediğim gibi hazine o kadar ağırlıklı ki burada. Ben hazine müsteşarı ve müsteşar yardımcısıyken Merkez Bankası'na hazineyi temsilen gittim. Orada oy kullandım. Ya yani ben ne dersem tabii bana, ben de şeyle hükümetle konuşularak yapılan şeylerdi onlar. Kimi seçersek o oluyordu. Yani ötekilerin pek bir şeyi yoktu. Etkisi yoktu.
İşte anonim şirket anonim ama kar etmek amacı olmayan bir anonim şirket.
Tabii, yani Merkez Bankası kârı amaçlamaz.
Bir kar payıydı, şuydu buydu. Yani bir anonim şirket ortakları o açıdan diğer şirketlerden ayrışıyor.
Evet, ya buradaki pay sahipliği hatta hep şikayet ederlerdi. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama işte pay sahiplerine de bir pay veriliyor tabii kar ettiği zaman. Aldıkları para, adamlar derlerdi ki yani söz alıp çıkarlardı. Derlerdi ki ya buraya gelmek için harcadığımız taksi parasını karşılayamadı bu diye şikayet ederlerdi. Çünkü payın en büyüğü tabii pay sahibi olarak hazineye devrediliyor. Her yıl hazineye ciddi bir para devrediliyor burada kardan Merkez Bankası'nda. Geçen işte 2023 yılında zarar ettiği için 818 milyar lira orada bir kar devri olmadı.
Bankanın organlarına bakınca da işte başkan, başkan yardımcısı ama bir de önemli olan bir para politikası kurulu var.
Evet.
Kimler var bunda? Başkan yardımcıları var. Banka meclisi üyeleri arasından seçilen bir üye var. Başkanın önerisi ile Cumhurbaşkanı'nın onayıyla atanacak bir üye var. Bu para politikası kurulu kritik. Yani Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikasının ilke ve stratejilerini de o belirliyor.
Evet.
Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin tespitinde de gene o var. Faiz kararı alırken orta vadeli bir bakış açısıyla, ki bunun alt hep çizilir, bakış açısıyla faizleri belirler. Dolayısıyla birçok kritik karar bu para politikası kurulundan geçer. Evet. Eskiden böyle bir kurul yoktu. Yani.
Eskiden yoktu böyle bir kurul. Bu sonradan çıktı ve ya bütün dünyada demiyorum ama çoğu merkez bankasında da benzer kurullar var. Bu kurullar kanalıyla dediğin tespitler yapılıyor ve faiz kararları vesaire gene bu kurul kararıyla alınıyor. Bizde de öyle oldu.
Tabii kurul üyelerinin o kararlarını biz bilmiyoruz ama mesela bazı ülkelerde kimin nasıl oy kullandığı da belli oluyor.
Bizde genel karar olarak açıklanıyor. Ama tek tek üyelerin şeyi açıklanmıyor. Bir de tabii mesela Fed'de öyledir değil mi? Geleceğe ilişkin tahminleri de konu. Nokta tahmin denilen bir tahmin usulüyle onlar verilir. Bizde o kadar şeye girilmiyor. Yani kişi bazında olaya bakılmıyor.
Peki isterseniz son olarak da şeye bakalım. Biraz tarihine bakalım. Çünkü Merkez Bankası çok böyle cumhuriyet kurumlarından birisidir.
Evet.
Ve Merkez Bankası'nın adı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. O çoğu kişi onu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası falan diye de telaffuz edenler de olur ama bunun doğrusu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Onun hikayesi nedir?
Birçok kişi aslında banknotlarda yeni fark etti bunu. Banknotta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazınca burada eksik yazılmış diye bazı böyle şeyler oldu çok ilginç bir şekilde. Çünkü madeni paraya baktığın zaman orada Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor çünkü onu basan darphane ve hazine hükümetin zaten içinde devletin şey kurumu bağımsız değil bunlar yani. Dolayısıyla bu Cumhuriyet ifadesi aslında şöyle Merkez Bankası Kanunu Türkiye Millet Meclisi'ne sevk edildiğinde tasarı olarak Cumhuriyet Merkez Bankası adı altında sevk edilmiş unvanı öyle. O sırada tabii bu Cumhuriyet vurgusu çok önemli. Yani padişahlıktan Cumhuriyet'e döndüğü için ülke. Mesela Cumhuriyet Savcısı deniyor. Savcı denmiyor. O Cumhuriyet'in savcısı olduğunu vurgulamak için ona da Cumhuriyet Savcısı deniyor. Buna da Cumhuriyet Merkez Bankası denmiş. Sonra meclis encümenindeki görüşmelerde denmiş ki bu yani bir yere gidildiği zaman yurt dışında uluslararası toplantılara hangi Cumhuriyet Merkez Bankası diye tartışılır. Başına Türkiye ekleyelim demişler. Ama Türkiye ekledikten sonra onu Cumhuriyeti yapmamışlar. O Cumhuriyet sözü hem diğer bankalardan ayırmak hem de bağımsız olduğunu, hükümetten bağımsız olduğunu vurgulamak için öylece bırakılmış. Öyküsü budur biraz. Yani Türkiye'de bu unvanı taşıyan bir de Ziraat Bankası var. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası duru ama.
Evet.
Bir de o var. Onun dışında TC unvanını taşıyan böyle bir kuruluş yok.
O sizin bahsettiğiniz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda 1715 sayılı kanun.
Evet.
30 Haziran 1930 tarihinde resmi gazetede yayınlanıyor. 3 Ekim 1931'de ise Merkez Bankası faaliyetlerine başlıyor. Yani Cumhuriyet kurumlarından birisi, en gözde kurumlardan birisi.
En önemli kurumlardan birisi.
Evveliyatında ne vardı diye bakarsak işte bir Osmanlı Bankası var.
Banka Osmani Şahane
1856'da.
Var. Evet.
Sonra bu Kırım borç ödemeleri zamanında kurulan bir banka. Fakat daha sonra 1863'te kısa bir süre sonra sizin dediğiniz Banka Osmani Şahane kurulmuş.
Evet, ondan evvelki Osmanlı Bankası.
Evet, ondan önceki Banka Osmani.
Banka Osmani.
Daha sonra sizin dediğiniz banka kuruluyor ve bu bankaya 30 yıllık bir süre için banknot basma ayrıcalığı ve tekeli veriliyor.
Doğru.
Yani merkez bankacılığının gerçek anlamda yapmaya başlıyor.
Ya bu banka ilk kurulduğunda yani Banka Osmani olarak kurulduğunda bu bir İngiliz sermayesiyle kurulmuş banka. Ottoman Bank. İngiliz sermayesiyle kurulmuş. Kraliçe Victoria'nın fermanıyla kurulmuş bir banka. Sonra bu Banka Osmani Şahane haline dönüşürken Fransızlar da ortak olmuşlar. Bizim de payımız var ama çok düşük. %3.7 galiba Türklerin payı. Gerisi hep yabancı payıyla. Bir yabancı banka bu. Ama işte banknot çıkarma yetkisi ona verilmiş. Ve ilk kuruluş amacı da Kırım Savaşı'nın finansmanını sağlamak. Ama bu şaşırtıcı değil. Çünkü İngiltere Merkez Bankası da mesela kurulduğunda o da savaş finansmanını sağlamak için kurulmuş. Çoğu Merkez Bankası böyle kurulmuş. Sonra zaman içinde dönmüşler ve devletle ilişkileri, hükümetle ilişkileri kesilmiş. Kimse artık devleti doğrudan doğruya finanse etmiyor. Ancak dolaylı yoldan işte ikinci elden tahvillerini almak suretiyle diyorlar ki Yeni Zelanda Merkez Bankası bunun en uç örneğidir. O onu da yapamıyor. Yani devlet tahvilini de alamıyor. Çünkü o da dolaylı bir finansman sayılır diye düşünüyorlar.
Evet. Bayağı bir tarihini gördük.
Bizde de özür dilerim bir şey daha ekleyeceğim. Bizde de senin başlangıçta dediğin gibi 2002 yılına kadar Merkez Bankası hazineye kısa vadeli avans olarak borç vermeye devam etti. 2002 yılında
toplam bütçenin belli bir oranı %15'ti. O sizin müsteşarlığınız döneminde.
Biz bunu protokollerle kaldırmıştık ama sonra bizden sonra tekrar konuyor filan. 2002'de yasayla kaldırıldı. Şu anda Merkez Bankası bu da mesela bağımsızlığın önemli şeylerinden biri. Aksi takdirde çünkü kamuyu finanse etmeye devam ettiğinde bağımsız bir para politikası uygulaması çok zorlaşıyor.
Doğru. Kısa vadeli avans adı altında o finansman sağlandırdı.
2002'de kalktı o.
Bir de Merkez Bankası aslında çok kritik bir kurum. Yani merkez evet. ekonomiye ilgi duyanların, duymayanların bile Merkez Bankası'nı takip etmesi gerekir. O anlamda mesela Merkez Bankası'nın web sitesi önemlidir. Merkez Bankası başkanlarının Anadolu'ya gidip konuşması gerekir diyoruz. İşte Anadolu'daki evet. iş odalarıyla, sanayi odalarıyla toplantılar düzenlemesi. Bunlar geçmişte de yapıldı. Sanırım şimdi de tekrar yapılmaya başlandı. Ve Merkez Bankası'nın temel iletişim dokümanları vardır. Bunlar çok kritiktir. Çok doğru. Bunlar içerisinde Merkez Bankası'nın değerlendirmeleri, nasıl ekonomiyi gördüğü, geleceğe dair öngörüleri yer alır. Bunlardan PPK duyuruları vardır işte. Evet. Her ayki toplantıdan.
Enflasyon raporları.
Her toplantıdan söylüyor. Bu en kritik enflasyon raporudur. Evet. En kapsamlısı değil mi?
Çok doğru. Ben burada bir de öğrenci arkadaşlara yani ekonomi, maliye, finans neyse bunları okuyan öğrenci arkadaşlara da tavsiye ama Merkez Bankası sitesine mutlaka girip.
Evet.
Orada rezervleri ben böyle bir rehber de yazmıştım. Rezervleri kendileri hesaplamaya çalışsınlar. Yani oradan birçok şey öğrenilebilir. Doğru. Çok yararlı bir sitedir.
Aynı şekilde merkezin güncesi adı altında çeşitli çalışmaların, evet, görüşlerinin değerlendirmenin yer aldığı bir şey vardır. O da gene yararlanacak bir site diyelim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, çok konu, çok var aslında Merkez Bankası konu olunca ama bitmez. Burada keselim istersen.
Peki, çok teşekkürler. Bizleri izlediğiniz için. Ben teşekkür ederim.